Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün kişiler arası ilişkilerde aslında ilişkileri zora sokan, kişilerin kendisini iyi hissetmesine engel olan bir tavırdan, tutumdan bahsedeceğiz. Manipülasyon. Hı hı. Hem manipülasyon yapan kişi neden bunu yapıyor, kökenleri. Ama çok empati kurmayacağız yani. Çünkü insanı yaralayan bir ilişki tarzı oluyor. Ama durumu anlayacağız. Hem de manipülasyona maruz kalan kişi neden o döngünün içerisine giriyor ve oradan nasıl çıkabilir konuşacağız. Nasıl başlarsın?
Ben bu konuda dinleyici olmayı tercih ederim.
Sebep?
Çünkü çok becerikli değilim bu konularda.
Gerçekten.
Evet.
Bu programların en büyük faydası bu oluyor. Literatür okurken seni baştan tanıyorum tatlım.
Evet. Anadolu'yu baştan başa bölümümüzün. Gerçekten bana dair bir şey gördün mü?
Sana dair bir şey gördün mü?
Seni anlatmışlar diyorsun.
Yani o kadar sivri olmasa da tabii senin manipülasyonun güçlüdür. Yani bunu sen ne bilirsin?
Yok. Gerçekten.
Gerçekten.
Hiç yani.
Ne o gördün? Zaman haftaya öz farkındalık konuşalım da senin biraz öz farkındalığın.
Ama sen bunu yapıp da evet ben manipüle ediyorum diyen manipülatör gördün mü?
Hani ne bileyim uzmansın.
Yok,
bu konuyu konuşuyoruz.
Yok ben aslında sahne kurdum hemen böyle.
Öyle tam ben uyumlanamadım.
Gerçekten gördün mü bana dair bir şey merak ettim.
E tabii gördüm.
Ne gördün mesela?
Haklılık.
Haklılık.
Haklılık.
Başka?
Manipülasyon yapan kişilerle bir konu konuşulurken o konuda kalamazsınız. Çünkü oradan bir kelime alınır, başka bir cümle alınır, başka bir yere gider ve sen de onun peşine takılırsan böyle.
Bu bölümün adı Zeynep'in uyanışı olsun bence.
Yok Zeynep çoktan uyandı. Çoktan. Yok bu söylediklerim hep sana dair değil. Sen hani öyle girdik diye söyledim ama konuya girmiş olayım yani. Manipülatörün peşinde takılıp giderseniz o derya denizin içerisinde kaybolur.
Ben bu konuyu konuşacağımızı daha doğrusu senden böyle bir teklif geldiğinde biraz rahatsız oldum. Sanki şöyle bir dönemden geçiyoruz böyle. Ya manipülasyon her zaman vardı hayatımızın her anında bundan. 500 sene önce de vardı muhtemelen. Ama son dönemde insanların birbirine güveninin azaldığını, toplumumuzda kuşkucu ve şüpheci bir tarafın peydah olduğunu, insanların birine güvenmekte zorluk çektiğini, herkesin hesap peşinde koştuğunu, böyle acaba hesabı ne dediğini, böyle sanki karanlık bir dönemden geçtiğimizi hissediyorum. Yani bu bizim yaşlarımıza gelenlerin hani bir kötüye dönme, karamsar eğilimi midir? Yoksa gerçekten toplumsal olarak böyle zor bir dönemden mi geçiyoruz? Bilmiyorum. Buraya biraz uzaktan bakmak lazım. Mesela 60'lardan bakmak lazım ama hissettiğim şey bu. Ya biz bunu niye konuşmak zorundayız? Yani evet böyle bir ihtiyaç var, konuşalım. Ama niye bunu konuşmak zorunda kalıyoruz diye de üzülmedim değil yani.
Tabii. Yani yorgunluğu konuşuyoruz koşullar nedeniyle, yalnızlığı konuşuyoruz, insanlar yalnızlaştı. Dolayısıyla yaşam biçimimizin değişmiş olması bu sorunları daha çok yaşamamıza neden oldu. Bir de adı konuyor artık, ikinci tarafı da bu. Yani manipülatör kişiler hep vardı, babamız öyleydi belki, annemiz öyleydi ama onu annelik zannediyorduk yani. Onu babalık zannediyorduk, tüm yetişkinler öyle zannediyorduk. Şimdi biraz daha... Hani bilimsel çalışmalarla bunlar daha kavramsallaştırılır hale geldi. Tabii biraz da daha çok maruz kaldığımız. Evet.
Şöyle bir parantez de açalım. Herkes her an manipülatör olabilir, manipülatif davranabilir. Ama bu bir kimlik haline gelmeyebilir. Bizim burada konuşacağımız manipülasyon kötü niyetli olarak, sistematik olarak bir hesaba binaen yapılan... devamlılığı olan, sürekliliği olan bir manipülasyon değil mi? Böyle bir sınırlandıralım.
Kötü yoksa... niyeti çok dahil etmeyebiliriz bence. Çünkü bazen çok insan ilişkilerinde gerçekten kişi o kötü niyet olunca biraz patolojik bir tablo da ortaya çıkmış oluyor.
Şunu anlatıyorum. Yani iyi niyetli insanlar da bazen iyi niyetli olarak da manipülatif davranışlar sergileyebilirler. Ama burada anlatacağımız şey aslında sağlıksız olan, zararlı olan, suistimal eden, istismar edenin altını çizmek. Yoksa her an ben de öyle davranıyor olabilirim. Böyle seninle gerilim yaşamamak için ama istediğim de bir şey var. Onu da almak istiyorum. Senin böyle nabzını alarak böyle ufak ufak çok da kötü niyetli değilim ama tatsızlık çıkmasın diye bir şey de yapıyor olabilirim. Kötü niyetli değilim. Seni suistimal etmiyorum. Sana zarar verme gibi bir niyetim yok. Ama istediğimi almak gibi ya da ikimiz için de belki ya da benim için iyi bir şeyin peşinde de koşuyor olabilir.
Stratejik bir Evet. Aslında hamle değil mi?
Onunla da aslında herhalde yapmamız gereken temel şey herkesin yapabileceği, herkesin olabileceği bir durumu, davranışı diğerlerinden, kötü niyetli, sürekliliği olandan ayırmak herhalde.
Evet. Yani zehirli hale getiren aslında onun niyeti ve karşıdaki kişinin duygularını ve duygusal ihtiyaçlarını hiç gözetmemesi. Hani manipülasyon yapan kişi kendi ihtiyaçlarını karşılamak için diğerinin duygu, düşünce ve davranışlarını bile isteye bilinçli biçimde yönlendirir.
Daha az zararlı olandan başlayalım. Ya da daha iyi niyetli olandan başlayalım. Geçmişte duygusal ihtiyaçlarımızı dillendirmeyi, ifade etmeyi, talepte bulunmayı, hakkımızı savunmayı öğrenemediysek, baskıcı bir ortamda büyüdüysek, söylediklerimizi karşı tarafa duyurabilmenin bir yolu olabilir bu. Duruma bir ihtiyacı bırakmak. Burası da bayağı soğudu. Kalk pencereyi kapat diyor karşıdaki o zaman. Ama kalkıp pencereyi de kapatmıyor. Şey de söyleyemiyor ama pencerenin kapanmasına ihtiyacım var da diyemiyor. En temel, en basit örneklerden biri bu. Tabii ki pencere basit bir örnek orada.
Ya ama da acıktın mı diyor yanındakine.
Yanındakine mesela.
Çocuğuna acıktın mı? Evet, kendi ihtiyacını bir durum yaratarak gidermeye çalışıyor.
Ve ama hiç inisiyatif almıyor. Ya da ihtiyacını söylemiyor ya da yapmak istediğinden haberdar etmiyor. Fakat sana bırakıyor bunu. Bir tür manipülasyon bu değil
Tabii
mi?
Tabii manipülasyon. Bir de bu böyle nakış gibi yani. Üst üste buna maruz kalan biri için de çok sıkıntılı. Hani buradaki bunu yapan kişi ihtiyaçlarını ifade etmediği bir ortamda büyüdüğü için bunu bir iletişim yolu olarak yapıyor. Ama böyle birinin kızı, böyle birinin eşi, böyle birinin arkadaşı olunduğunda o anda karnın acıktı mı o anlık durumda çok şey gözüküyor, sempatik olası ama bu hep her durumda böyle olduğunda karşıdaki kişi için bunu diyor da ne demek istiyor? Böyle dedi ama benden bir beklentisim var. Yani bu hep gizli bir defteri, ajandası olduğu hissini yaratıyor. Evet. Gerçekten de o kişinin gizli bir ajandası oluyor.
Mesela burada 3 kişi olsak biri dese ki burası soğudu mu? Sen de tepki göstersen 3. kişi der ki ne oldu ki ya? Adam ne dedi yani? Burası soğudu mu dedi. Ama sen şey diyeceksin muhtemelen. Sen tanımıyorsun onu. Bak ben 20 senedir böyle şeylere maruz kalıyorum.
Evet. Evet. O yüzden manipülasyon başta sessiz geliyor. Uyandığında zaten...
Zeynep korkunçlu konuşuyor. Evet. Önce sessiz adamlarla ilan gibi süzülerek seni...
Sonra bir bakıyorsun ki ortasındasın yani. Yalnız... Sonra geçmişe bakıyorsun, kendine öfke duyuyorsun. Ya ben nasıl yedim bunları diyorsun. Ama bunu zaten fark etmen için o sürenin geçmiş olması gerekiyor.
Yahu öyle bir anlatıyorsun ki başta da sen de seni okudum
yok,
dedi.
Yok yok. Ya danışan hikayeleri benim. Ha. Ben bu danışanlardan bildiğim bir... deneyi. O yüzden yaşıyor gibi anlatıyor.
Ama şu da var biliyor musun? Karşıdaki manipülatör olabilir, manipülasyon yapıyor olabilir. Ama eğer senin de geçmişten getirdiğin kuşkucu, şüpheci, niyet sorgulayan, istismar edilmiş bir geçmişin varsa, insanlara güvenmemeyi öğrendiysen ya da insanların temel olarak kötü niyetli olacağına inanarak büyüdüysen de gerçekten hiçbir niyeti olmayan ya da samimi, iyi niyetli olan birinin niyetini de bir dakika nedir buradaki hesap diyebilirsin yani. Fouché miydi bu Fransız politikacılardan birine atfedilen bir hikaye vardır. Rakiplerinden biri ölüyor, camın önüne gidiyor ve düşünceli bir şekilde uzaklara bakıyor. Acaba hesabı ne diyor? Ölmüş lan adam artık hesabı kalmıyor. Ama geçmişte böyle bir şeyin varsa, düşünce alışkanlığın varsa diğerini de bazen manipülatör olarak düşünme eğilimin olabilir.
Evet. Yani bizim tarafımızdan mesela duygusal yoksunluğumuz da varsa yakınlık gösteren birini yine hesabı ne diye düşünebiliriz. Kesin bir çıkarı var diye düşünebiliriz. Yani manipülatif kişinin gizli ajandası vardır. Ama işte kuşkucu ya da duygusal olarak yakın ilişki kuramayan bizim de onun ajandası olduğuna dair gerçekçi olmayan bir inancımız olabilir. Bunları ayıralım dedi.
Evet, öyle söyledim. Evet. Bazen de tatlı dilliler var. Her zaman böyle ilan gibi olmuyorlar yani. O kadar tatlı dilli oluyor ki o kadar da ne oldu?
Ne güzel yılan oluyor.
Ya bir insan bir insanı sevdikten sonra her şakasında gülüyor ya. Diğerleri diyor ki niye gülüyor bunlar? Ama onlar o şakaya gülmüyor. O sevgi var arada ya.
Diyorum ya baban çok komik kızım diyorum. Biri bana böyle baktı. Hala nasıl evli kalabiliyorsun?
Hay Allah ya. Şakalarla ilgili olarak mı söylüyorsun hala niye evli kalıyorsun diye?
Yani ya da senin karakteristik bazı davranışların karşısında ben
Vallahi bu
gülüyorum.
proje benim kendimi ayağıma sıkmam gibi oldu ya vallahi. Onlara inanılmaz geliyor. 30 seneden sonra birlikte eğleniyor olmak yani.
Tabii.
Neyse. Çok tatlı dilli olmak da aslında buna kapıyı ayak koyma da diyorlar Zeynep. Çok tatlı dilliler. Hani sen daha kapıyı kapatmadan hemen bir ayağını koyuyor. Pazarlama taktiklerinde falan da vardır ya böyle elilerde kapıda
Ya
pazarlama.
bu sende biraz var işte.
Ya her
Ama
şey
iş
bana
hallederken hani
bak
sendeki kısmı ne diye.
manipülasyonun ne olduğunu annem Birce'ye bakarken o birlikte yaşadığımız birkaç senede gördüm ben.
Gör.
Sen beni kuruyordun böyle çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı penguen gibi anneme gidiyordun. Anne Zeynep böyle söylüyor diyor. Annem beni hiçbiri de ürkütmüyor ama tatlı tatlı öyle kuruyorlardı ki beni. Ben çıkı çıkı çıkı çıkı penguen gibi gidiyordum yani.
Ama her kadının böyle manipülasyon yaptığı böyle bir dönem var.
Bak bence
Mecbur
manipülatörlerin
kalıyorsun.
kullandığı yöntemlerden biri de bu genelleme.
Tabii.
Herkes yapar.
Herkes yapıyor.
Oo, herhalde.
Başka türlü baş edemiyorsun.
Ayağını koyuyor. Sen daha hayır diyemeden önce tatlı bir şeyle giriyor. İtiraz edemeyeceğin ya da geri çeviremeyeceğin bir teklifle geliyor. Sonrasında sen daha anlayamadan bu diyalog başlamışken aranızda bir bağlantı kuruluyor ve senin hayır diyemeyeceğin bir ortam yaratılıyor. Sonra asıl talep geliyor ve durum öyle bir hale gelmiş oluyor ki sen buna hayır diyemiyorsun.
Evet. Ya da bir tarafıyla da kurban rolünde oluyor. Çok mağdur oluyor, üzgün oluyor. Yani sen böyle yaptığında ben çok üzülüyorum. Sensiz ben hareket edemem gibi böyle duygusal bir bağlam içerisinde taleplerini ifade ediyor.
Bağımlılık da var orada, değil
Evet,
mi?
karşıdaki kişi de eğer böyle hassas kalpli biri ise zaten o döngüden kendini fedası da varsa, sınırları net değilse, birisi ondan böyle açık bir şekilde yardım isterken ona sağlıklı sınırlar koymakta güçlük çekiyorsa o zaman o manipülasyon döngüsü başlıyor.
Başlıyor. Bağımlı kişilik özelliği olanlar özellikle bunları kullanıyorlar. Kendi muhtaçlıkları diğerinin kendisini terk edecek olmasından duyduğu korkuyla ona sarılıyor ve onun gitmemesi için küçük manipülasyonlar yapıyor. Ama bazen bu şey de olabiliyor, bir örüntü de olabiliyor. Diğeri de böyle ezen, sindirmeyi seven, baskıcı, otoriter bir kişilik yapısına sahip ama farkında değil ki onun da bağımlılığı var. Ezenle ezilen aslında orada bir örüntü oluşturuyorlar ve böyle adamla kadının çocukları da genelde bunların neden ayrılmadığını sorguluyorlar. Sanki adam zalim, kadın mağdurmuş gibi aslında ama iki taraflı bir bağımlılık da var. Adam gitse kadın aslında keder duyacak terk edildiği için.
Evet.
Bu da bir tür manipülasyon
Evet.
karşılıklı olarak birbirine yaptıkları.
O tatlı dilli olan, mağdur olan, hani bunlar belki biraz daha geç fark ediliyor ama esas bizim sıkıntı yaşadığımız ya da daha görünür olan böyle açık manipülasyon. Kişiyi kendini suçlu hissettiren manipülasyon. Mesela tartışılıyor, konu başka bir yere gidiyor. Karşıdaki kişi üzgün olduğunda, o manipülatör onun duygu ve ihtiyaçlarına ilgilenmediğinde sen çok hassassın diyor. Onu kendini suçlu hissettirecek bir baskınlık diğeri üzerinde kuruyor. Böyle hızlı konuşma olabilir, etkileyici şeyler, ifadeler, örnekler bulma yoluyla karşısındaki kişinin kafasını karıştırma suretiyle bir bakıyorsun ki o ortamdan suçlu çıkmışsın.
Tabii orada şey de yaratıyor, hayali müttefikler de yaratıyor. Bak onlar da seninle ilgili bunu düşünüyorlar diyor ve sen ha öyle mi diye en
Evet.
azından bir şüpheyle çıkıyorsun
Evet.
orada.
Sen orada bir de sağlıklı ve duyan bir iletişim kurduğun için öyle mi diyorsun onun dediğine? Sonra diyor ki hadi senin gibi yaşadığımcı örnek ver diyor. Sen örnek düşünürken buluyorsun kendini. Çünkü sen orada zannediyorsun ki masa tenisi gibi sağlıklı bir akış var. Sen örnek bulmaya için zaman ayırırken bak gördün mü örnek de bulamadın deyip kendi döngüsünden devam ediyor. Sonrasında da yine onun haklılığıyla konu kapanmış oluyor.
Bir de işin daha fenası sonra o hediyelerle, iltifatlarla da devam ediyor. Hani bir affedici, sanki toparlayıcı gibi ama aslında süreci hep kontrol ediyor, yönetiyor. Ya bunlar aslında bunları daha da yoğunlaştırarak gidecek olursa klinik bulgular olduğunu da unutmamak lazım. Yani evet. Bu kadar kötü niyet varsa, bilerek birinin algısıyla oynuyorsa, zihnini çarpıtmaya çalışıyorsa, durumun gerçekliğinin kaybolmasına sebebiyet veriyorsa ve her defasında onun haklılığı ya da onun işte mağduriyeti ya da onun kendine acımasıyla sonuçlanıyorsa, o zaman orada klinik bulgular var demektir. Gerçeklikten evet. uzak bir durum var demektir. Bizim hani konuşacağımız sıradan günlük yaşam manipülasyonlarından daha başka bir durum var demektir orada.
Evet. Yani aşırı övgü olabiliyor, çok yukarıya çıkartıp sonra da aşırı eleştiriyle bizi aşağıya çekebilen bir tarz oluyor. O yüzden de bizim dengemiz de bozuluyor. Bu döngüye de bakmak lazım. Yani o kişinin duygu durumuna ve kendisini nasıl hissettiğine, hayat koşullarına bağlıysa bizim de nasıl hissettiğimiz, orada tuhaf bir şey var demektir. Bir karşılıklılık yok, yok demektir. Her şeyin merkezinde, sahnenin ortasında hep o var. Hı-hı. Onun isteği, onun ihtiyaçları, onun mağduriyeti, onun üzüntüsü.
Ama tabii manipüle edenin örüntülerini konuşurken manipüle edilenin de örüntülerine bakmak lazım. Eğer birisi geçmişte bağımlılık geliştirmeye eğilimliyse, bu mutlaka sigara alkol bağımlılığı değil, kişilere bağımlılık, duruma bağımlılık, ilişkiye bağımlılık, düzene rutine bağımlılık gibi bir şey geliştirdiyse, suistimal edilmeye, manipüle edilmeye daha yakın oluyor. Onay arayıcılığı varsa, terk edilmekten korkuyorsa, duygusal yoksunluğu varsa ve hani doyurulmamış bir sevilme, kabul ihtiyacı varsa, bu insanlar da manipüle edilmeye daha yatkın oluyorlar. Hı. O az önce senin anlattığın örneği de detaylandırayım, ilişkilerde nasıl olduğunu. Bazen özellikle erkeklerde bu daha çok görülüyor benim deneyimlerimde. Bir adam bir kadının hayatına giriyor ve kadın öyle bir yere taşıyor ki aklını alıyor yani. İşte hediyeler, iltifatlar, küçük sürprizler, bir anda karşısına çıkmalar, inanılmayacak kadar romantik bir tablo. Ve kadın orada kendini prenses gibi hissediyor. Ama bir şey yanlış oluyor ya da bir şey eksik oluyor ya da bir şey temel olarak adamın istediği gibi olmadığında kadının altındaki zemin bir anda çekiliyor ve kadın o kadar yüksekten derinlere doğru çakılıyor. Anlamıyor yani, bir şey yanlış mı yaptım, bir şey eksik mi yaptım, ona haksızlık edecek bir şey mi oldu diye. Orada canı da acıyor yani bu kadar yüksekten düştükten sonra. Ama mesaj açık. Bak, istediğim gibi biri olursan, beklentilerimi karşılarsan, benim söylediklerimi yaparsan yerim burası.
Evet.
Ama bunu yapmazsan buraya düşersin. Bu da işte o, bunu görüp müdahale edemediğimizde sonsuz bir manipülatif döngünün başlangıcı oluyor.
Bir de böyle kişiler özgüvenli ve kararlı gözüktükleri için, kişi de eğer bu ilişkideki, verdiğin örnekteki kadın olduğu için, kadın da kendini suçlama eğilimi olan birisi olursa, eğer hassas kalpli de birisi olursa, hemen kendinden şüphe etme döngüsüne düşüyor.
Başlıyor.
Dolayısıyla karşıdaki kişinin bu davranış örüntüsü de böylelikle pekiştirilmiş ve onaylanmış
oluyor.
Yani bu özgüven değil, yani bu kararlılık değil. Özgüvenli kişi hem de kendi ihtiyaçlarını gözetir, hem diğerinin ihtiyaçlarını da gözetir. Özgüvenli bir ilişkide nezaket vardır. Düşünüldüğümüzü hissederiz. En kritik durumlarda bile karşımızdaki kişi bizi incitmemeye olabildiğince özen gösterir. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Mesela manipülatif kişi öfkeleniyorsa, sınır konulduğu anda zaten öfke oluyor. Ya da karşıdaki kişi ona isteğini, ihtiyacını söylediği anda manipülatif kişi de bir öfke hali olabiliyor ya da mağduriyet. Böyle durumlarda da öfkelendiğinde de diline geldiği gibi konuşma özgürlüğü sanki varmış gibi de değerlendiriliyor. O noktalarda da hani öfkesi öfkelendiğinde söylüyor ama sonra çok pişman oluyor. Öfkesi saman alevi gibi. Ama sağlıklı ve özgüvenli bir kişi en öfkelendiği noktada da bir fren sistemi vardır. Hmm. Kopup gitmez yani.
Hmm. Yani her zaman baskın karakterli olmayabiliyorlar Zeynep. Manipülasyona yatkın olanların pasif agresif bir tarafları da olabiliyor. Başlangıçta seninle her şeyde hemfikir, hatta seni memnun ediyor, senin beklentilerini karşılayacağını temin ediyor, buna seni inandırıyor. Ama sen onaylandıktan, ikna olduktan, herhangi bir konuda tamam dedikten sonra fark ediyorsun ki hiçbir şey senin istediğin gibi olmuyor ve o bildiği gibi yapmaya devam ediyor. Bakınız ustalar. Tamam diyor. Olur diyor. Herhangi bir usta, mesela bu fayans da olabilir, sıhhi tesisat da olabilir, elektrikçi de olur. Tamam abi, hallederiz diyor. Bakıyorsun ama hiçbir şey senin dediğin gibi olmuyor. Kafasına göre gidiyor. Niye böyle yaptın diyorsun. Böyle olur bu diyor. Hani bunu romantik ilişkilerde de görebiliriz. Gündelik yaşamın bu kadar basit bir bağlamında da görebiliriz. Hani fayans ustasıyla yaşarsan bunu dersin ki kardeşim sen beni duymuyor musun? Adamla dalga mı geçiyorsun? Biz seninle böyle konuşmadık. Bir şekilde bunu halledersin. Ama bunu gündelik yaşamda, aile içinde, ilişkilerimizde yaşamaya başladığımızda 1, 3, 10, 100, 1000 artık bir süre sonra bu bizim ya çok tepki göstereceğimiz, öfkeyle patlayacağımız bir hale dönüyor ya da sindiğimiz, boyun eğdiğimiz ve normalleşen bir hale de dönüyor. Hani o tartışmaya girmemesi senin istediğini yapacağı anlamına da gelmiyor. O anda seninle gerilimden kaçınıyor çünkü gerilimi yönetmeyi bilmiyor. Ama daha sonra seni ne yapıp edip bir şekilde istediği yola getiriyor. Sen sonuna bir bakıyorsun ki bu hiç benim istediğim gibi olmadı. Ve daha kötüsü sonra diyor ki yo böyle konuşmuştuk. Sen böyle istemiştin. Ha ben yanlış mı anlamışım? Ya pardon ben seni
o çok zedeleyici ya. Sen yanlış hatırlıyorsun.
Evet.
Sen yanlış anladın, sen yanlış hatırlıyorsun. Yok çok hassas yerden bakıyorsun. İnsanın aklıyla oynuyor yani. Öyle bir şey olmadı aslında. Hani sonra da o da vardı, bu da vardı. Sor istersen. Soru o kişi de orada neyi nasıl anlatacak? O sıkışmışlığı yaşıyor. Kendinden de şüphe duyuyor. Ama bir duyuyorsun, iki duyuyorsun. Kendinden şüphe. Sonra hep mi o haklı? Evet. Bir uyanış başlıyor.
O senin söylediğin işte son zamanların popüler terimlerinden biri var ya, gaslighting dedikleri. Hmm. Algınla oynuyor, algını çarpıtıyor. Bunun daha primitif düzeyde olanı ailede anne babayla çocuk arasında oluyor. Yani çocuk bir şey hissediyor. Yo diyor sen yanlış anladın yani böyle bir şey yok. Bazen çocuğu çarpıtmak için yapmıyorlar bunu ama algıları farklı. Anne baba farklı yorumluyor, çocuk farklı yorumluyor ama anne baba çocuğun niye öyle algıladığını, hissettiğini, düşündüğünü anlamak yerine inkar ediyor. Yok öyle bir şey diyor yani.
Abartıyorsun.
Abartıyorsun diyor. O zaman çocuk kendi algısından şüphe duymaya başlıyor. Ha ben doğru yorumlayamıyorum herhalde, doğru göremiyorum diye. Bu alışkanlığa döndüğünde de kendi sezgisine, algısına, duygularının söylediklerine kulak veremeyen ya da duysa da güvenemeyen çocuklar oluyorlar Zeynep. Ve bunun bir başka boyutu da böyle yaparsan baban çok üzülür. Bunu yaptın, beni çok utandırdın, beni çok üzdün. Bu bazen olur. Hani bu bazen hani her anne babanın kurabileceği bir cümle olur. Ama bu tekrar ediyorum. Süreklilik arz ettiğinde çocuklarda o zaman utanç, suçluluk, vicdan azabı, söylediklerinin, yaptıklarının ya da yapmayıp söylemediklerinin diğerleri üzerinde nasıl etkisi olduğundan sürekli endişe eden, diken üstünde hayata yerleşemeyen yetişkinlere dönüyor. Birini üzdün mü? Ayıp bir şey mi söyledim? İncittin mi? Ya affedersin niyetim o değildi diye ama o zaman da spontanite kayboluyor. Ya,
böyle olunca da işte bu kişilerde manipülatif biriyle karşılaşınca beni üzdün. Tam kendi iç sesi doğrulanıyor. Beni üzdün. Sen yanlış hatırlıyorsun. Hiç de öyle olmadı gibi diyen biriyle de çok iyi bir partner olmuş. Sağlıksız ve
sen hiç manipülasyon sürecinde bulundun mu Zeynep, böyle eden, manipüle eden ya da edilen?
Bilmiyorum ki, ben mesela çocukları yetiştirirken bunu yapmamaya özellikle dikkat ettim. Bir iki yapmışlığım olmuştur yani, kardeş arası ilişkide mesela, hani iyi olsun ona bir şey söyle, buna bir şey söyle falan gibi.
Bu manipülasyon mu?
Tabii ilişkiyi manipüle ediyorsun yani. Etkiliyorsun ilişkiyi. Çünkü iyi niyetle yaptığında bir şey de olsa, işte deneyimler de bana şeyi gösterdi. Yani iyi niyetle yaptığın şey de o iki kişi arasında mesafe olması neden oluyor. Bunu ben yapmamaya seninle benim kardeşim Mert arasındaki ilişkide karar vermiştim zaten. Çünkü ikiniz zaten 17-18'den beri tanışıyordunuz. Yakında bir ilişkiniz vardı. Hiç araya girmemeye çalıştım ki iyi niyetle girdiğim her durumda da aranızdaki mesafe artabilecekti. Mesela orası manipülasyona açık bir ilişki.
Bir an var mesela şunu fark ederek böyle yaptım diye.
Karar aldığımı biliyor. Ben karışmayacağım. İkisi halleder. Zaten Serdar Mert'i çok seviyor. Mert de Serdar'ı abi olarak görüyor. Ve kenara çekildim. Ve bunun da şeyini gördüm yani. Siz ikiniz çok iyi abi kardeş ya da iki arkadaş oldunuz. Bu şahane oldu. Ben oraya dahil olsaydım bence böyle benim üzerimden bir ilişki kurulmuş olurdu. Ona dikkat ediyorum.
Evet.
Ya geçen gün bir şey yaptım mesela, senin aile üyelerinin içerisinde çok yapmam aslında. O da manipülasyondu. Sonra pişman oldum yaptığıma. Bir daha yapmayacağım.
Bizim aile seni pişman
bekliyor. Pişman oldum evet. yani orada iyi niyetle, iyi olsun, insanlar bir araya gelsin gibi yaptığımız şeyler aslında dediğim gibi o ilişki belki ona hazır değil. Belki öyle olmak istemiyorlar ya da bu hissedilirse zaten taraflar uzaklaşıyor.
Hmm. Mert kayınbiraderimde de onun sayesinde bir kimliğim oldu benim, enişte. Mert'in olduğu ortamlara her girdiğimde benim adım enişte. Halı sahaya gidiyorduk, herkes benden enişte. Enişte. Peki.
Senin oldu mu?
Seninle manipüle edildiğim süreçleri saymazsak çok olmadı.
Büyüdüğün ortamda hiç olmadı.
Konuyu nereye getirmeye
bana
çalışıyorum?
Bana gelene kadar diye ya.
Senin anan var, anan. Ya annemin şeyi vardır bizim böyle... sana
şeyden biraz... Pima Pen'den anlatmıştık aslında.
Anlatmıştık yani. Evet yani. Yani annem biraz böyle ihtiyaçlarını doğrudan söyleyemeyen bir kadın olduğu için biraz senin inisiyatifine bırakırdı. Bunu da konuşmak lazım. Yani böyle bir durumda sana bırakıldıysa konu, buradan çözümlere de geçmiş olalım. Biz bunu yaşıyorduk. Ama burada şunu da anlatalım. Mesela biz üç kardeşiz. Annemle üç kardeşin baş etme yolları farklı. Annemin böyle manipülatif taktiklerine abim öfkelenir, yükselir, suçluluk duyar, vicdan azabı hisseder, geri çekilir. Yine annemin kara sularında yüzmeye başlar. Ablam kurban modundadır. Annemin sürekli memnuniyeti için uğraşır. Aslında onun mağduriyetine inanarak davranır. Ben evin küçüğü olarak kopuk moddayımdır. Sanki bu işlerle hiç benim ilişkim yokmuş gibi. Ya da zaman zaman öfkelenirim ama hep... kaçarım. Oradan uzak durmaya çalışırım ve net sınırlar çizerim. Bir örüntüyle karşı karşıya kalındığında baş etme yollarımız, vereceğimiz cevaplar biraz da evdeki duruma, kardeş sırasına, oradaki aile yapısına, kardeş dizilimine, biraz da mizacımıza bağlı.
Evet. Gerçekten senin en büyük avantajın küçük çocuk oluşun. Pek çok durumda yani.
Tabii yani.
Kendin olmana izin verildi. Olmuş.
Abimle ablam bana hep set çektiler yani diğerlerine karşılık. Mesela abimle ablam olmasaydı ben üniversitede okuyamazdım muhtemelen. Beni ortaokuldan sonra annemle babam bir ham humşar olup yatılı okula verebilirdi yani. Ama ablamla abim bana anne babalık yaptılar aslında. O savunma, bir dakika bu çocuk okur, bir şey yapar ya da hayır onu Serdar'a söyleme, bize söyle, biz yapalım diye. Bu aslında benim bulduğum kendimi koruma yöntemlerinden ziyade onların bana koruması, yaptığı annelik babalık sayesindedir yani. Onlar beni çok korudular, çok rahat bir hayat sürmemde abimle ablamın payı olağanüstüdür yani.
Biraz da böyle büyük çocuklarda da manipülasyon olma ihtimali de bu yüzden de biraz artabiliyor mesela. Eğer duygusal yük çok yüklenirse çocuğa, yapması gereken çok da şey olduğunda bunu stratejik olarak neyi nerede nasıl yapabilir, nasıl halledebilir? Bu onun böyle daha manipülatif düşünmeyi erken yaşlarda öğrenmesine neden olabilir. Ya da işte depresyonla ya da alkolle mücadele eden ebeveynler varsa orada da ihtiyaçlar hangi durumda nasıl karşılanır daha böyle manipülatif düşünmeyi yine özellikle büyük çocuk kardeşini de koruyacak biçimde daha erken yaşta öğrenebilir. Evet. Çünkü öbür türlüsü açık olmak hem sonuca götürmez hem de desteklenen bir şey değil. Aslında böyle bir mağduriyetten doğan manipülasyon kişinin kendinden de uzaklaşması anlamına geliyor. Kendinden vazgeçmesi anlamına da gelmiş oluyor.
Benim varsa bir manipülatif tarafım haklılıkla ilgilidir. Kendi haklılığımı, çünkü benim bir haklılık ihtiyacım hep vardı. Onun altını doldurabilmek için yapmış olabilirim ama o çok da iyi yapabildiğim bir şey değil aslında. Ben daha çok böyle baskıyla, böyle öfkeyle bunu yapmaya çalıştım geçmişimde. Çok zekice hamleler değildi. Zaten karşıdan akıllıca bir hamle geldiğinde sen kala kalıyorsun yani. O yüzden manipülasyon belki yapmak isteyip de yapamadığım bir şey de olabilir benim.
Evet. Çözümler açısından toparlayarak gidersek?
Bir, sınırlara ihtiyaç var. Hep o daha önce de konuştuğumuz hayır diyebilmek. Ya teşekkür ederim. Yani küçük bir teklif geldi. Biliyorum ki bunun devamında reddedemeyeceğim, daha benim istemediğim büyük bir teklif gelecek. Yalnız çay içerken şu küçük parmağın zerafetle kalkıyor oluşu da prensessiniz.
Mersi.
Zeynep Hanım. Sana hep böyle olumlu şeyler geliyor. Biri demiş ki Serdar Hocam büyük hayır duası almışsın. Bu kadar hayır duası almasan bu kadında hani böyle bir kadın bulamazmışsın diye.
Sağ olsun, ben de öyle, ben de almışım.
Alo.
Evet.
Bir, hayır diyebilmek. Benim aklıma gelen. İki, sınır çizebilmek. Görüyorum ne yaptığını. Bir de açık olabilmek. Ya şu an konuştuğumuzun dışında bir gerilim hissediyorum, bir uzaklık hissediyorum, bir mesafe hissediyorum. Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı konuştuğumuz dışında? Açık. Hı-hı. Her şeyi açık oynamak. Hı-hı. Onun o gizemli oyunlarına, gizil diline, sakladığı mesajlara hiç prim vermemek. Yani sanıyorum bana anlatmak istediğin bir şey var ama ben anlamadım gerçekten. Açıkça söylersen elimden geleni yapmaya çalışırım. Bu açıklık. İkincisi, kendimizi ifade. Bu tavrından çok rahatsız oldum. Bana daha açık davranmana ihtiyacım var. Ben zaten senin için elimden geleni yaparım. Bir de baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, artık bunları yaptınız, oradan uzak durmak. Yani bu karşınızdakinin yaşam biçimi haline döndüyse aslında iyi biridir. Aslında iyi niyetli. Aslında öyle biri değil okumalarına girmeyin. Orada kendinizi bakım vermekle, iyileştirmekle sınamayın. Sizin yapamayabileceğiniz kadar güçlü örüntülerde de benim aklıma gelenler şimdilik bunlar.
Evet. Ben de biraz uyanış kısmına ilişkin söyleyeceğim. Çünkü bunu önce fark etmek gibi bir aşaması var bunun. Yani öyle bir manipülatif bir döngünün içinde olup olmadığımızı fark edebilmek için. İlişkiye sahne gibi düşünülürse, sahnede hep ikimizin de olması gerekiyor. Onun ihtiyaçları da benim ihtiyaçlarımda. Onun duyguları da benim duygularımda. Eğer sahnede hep o varsa zaten orada biraz uzaklaşmak, sınır koymak gereği doğuyor. Bunu fark etmek, gençlerde görüyorum. İlişki yaşadıklarında karşıdaki kişinin duygusu ihtiyaçlarını hayatlarının merkezine alıyorlar. Hı. Ne hissetti, ne oldu, ne düşündü, neden memnun olur. Ama bu hayatın, ilişkinin merkezine ikisini kendilerini de aldıklarında, ya burada bir dengesizlik var, bunu fark edebilirler. Diğerini merkeze aldığımızda daha özgüvensiz bir yerden de bakıyoruz. Daha değersiz bir yerden de bakıyoruz. Sanki o daha önemliymiş, onun mutluluğu daha önemliymiş gibi. Hem bakışında olursak bu manipülasyonlara maruz kaldığımızda buna müdahale etme şansımız daha kolay olur. Müdahale kısmında sen söyledin, sınırlar dedin. Hı hı. Hayır diyebilmek dedin. Ama sınırlar için kendi kimliğimizin o ilişkide var olması lazım. Onun gözünden ilişkiye bakmak değil, sadece kendi gözümüzden de bakmak değil, böyle üçüncü kişi gibi dışarıdan o ilişkinin ve ilişkinin dengesinin olup olmadığına bakan bir göze ihtiyacımız var. Bir tartışma anında da önerim, bir duruma ilişkin duygunuzu, duygusal ihtiyacınızı ifade ederken bunda kararlı kalın. Karşı manipülatif kişi farklı pencerelerden sorular soruyor ya, o sorulara cevap verdiğimiz zaman o tuzaklara düşmüş oluyoruz. O yüzden duygum ne, duygusal ihtiyacım ne, ne istiyorum, ne bekliyorum? Bunda papağan olup aynı şeyi tekrarlamak, o manipülatif kişinin açtığı yeni pencerelere dalmaktan, yeni tuzaklara düşmekten bizi korur. Aynı şeyde kalıp, ya ben bunu istiyorum, biz bunu konuşmuyoruz. Ben işte ilişkide bunun böyle olmasını istiyorum o. Tekrar ettiğimizde manipülasyon yapan kişinin nasıl da orada çırpınıp durduğunu da görmeye başlayacağız, ama daldan dala giderek. Bu bir kararlılık ve papağan gibi, böyle daha spesifik bir şey söylersem bu da çok yararlı, evet, bir yol.
Ya da az önce söylemediysem onu da ekleyeyim. Yani şimdi başka başka gündemler getiriyorsun. Senin söylediğine ek olarak söylüyorum ama şu an meselemiz bu. Önce bunu bir halledelim. Sonra diğer meselelere geçelim. Meselelerin, evet, böyle birbirine geçmesine de izin vermek yok.
Evet, evet.
Kötü hissettirirlerse de bunu bana bilerek mi yapıyorsun? Bu üzmek, vicdan azabı hissettirmek, suçlu, utanç hissettirmek. Bir amacın mı var? Niye bana böyle hissettirmeye çalışıyorsun? Yani birine, bir insan niye bu kadar kötü hissettirmek istesin ki? Evet. Niye böyle yapıyorsun? Hı hı. Açık olun. Koyun ortaya masaya. Yani bırakın o uğraşsın.
Evet.
Bırakın o Zeynep'in söylediği gibi debelenmeye başlasın. Hı hı hı. Bu bana göre bir iletişim tarzı değil.
Hı hı. Yani kötü hissettiğimiz anda birinci tuzak oluyor. Kötü hissettiğimizde çünkü o duygu havuzunda boğuluyoruz. Zaten düşünemez de oluyoruz. Kafamız da karışıyor. Çok su yutuyoruz. O arada, hı, debelenirken ne konuştuğumuzdan uzaklaşıyoruz. Kötü hissettirilmeye başlandığını hissettiğimiz anda da bir mola da verebiliriz. O değişmiyorsa, tamam şimdi konuşmayalım bunu, konu başka bir şeye geldi, Bir ara verelim, sonra konuşuruz.
Böyle durumlarda bir de ne hissettiğinize, sezgilerinize güvenin. Bir dakika, burada bir şey hissediyorum. Adının ne olduğunu bilmiyorum ama bana iyi hissettirmedi. Burada bir duralım. Senin söylediğin gibi bir mola verelim. Hı-hı. Bir ara verelim. Hani yanlış hissediyorsun dendiğinde kendinize güvenin. Hisler bazen evet insanı yanıltabilir ama bazen de duymayı gerektirir. Ben niye böyle hissettim? Bunu bir anlamaya da zaman tanımak lazım.
Evet. Diye de bitiremedik bir ama bu tampon olsun diye çok hassas, sen çok hassassın. Evet hassasım, ben hassasım ve sen de bana öyle, ona göre davran o zaman yani. Bu hassasiyetimi gözetmeni istiyorum gibi. Yani hassassın, unuttun, öyle değil gibi şeyler bizim kendimizi yetersiz ve kusurlu hissetmemize neden oluyor. Buna izin vermemek.
Evet, evet. Zaman zaman çocuklar da anne babalarına bunu yapabiliyorlar. Onu da anlatmak lazım. Öyle çocuk da istediğini almak için hedef odaklı ya. Biraz sen kötü annesin, nefret evet. ediyorum senden dedikleri şeyler de manipülatif yöntemler. Yani aslında çocuk o anlık hissediyor onu. O anlık istediğini alamadığı için düşmanlaşıyor. Anneyi babanın da geçmişten getirdiği bir kusurluluk, tedirginlik, anne baba olmakla ilgili hassasiyetleri varsa da orada çok kötü hissediyorlar. Yani öyle miyim, kendilerinden şüphe ediyorlar. Böyle anlık durumlarda da düşmeyin, kaybolmayın, uyanık olun. Bir dakika, ben kötü bir anne olmadığımı biliyorum, şu an bana çok kızgınsın ama buna başka bir çözüm bulalım. Benim böyle konuşmana izin veremem.
Evet.
Onu da durdurun yani.
Evet.
Çünkü çocuk diğerini suçlayıp kötü hissettirip istediğini almayı da öğrenmemeli büyüdüğü hı hı. evde.
Evet.
Toparlayalım mı? Hı. Çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Daha bu pilav çok su kaldırır ama evet. bu sürede bu kadar bir konuşma oldu. Buna eklemeler olabilir. Üzerine daha detaylandırabileceğimiz konuşmalar yapılabilir ama sürede bunlar size bir çerçeve olsun, bir pencere olsun diye bu bölümleri yapıyoruz. Üzerine düşünün, bir bakın kendinize dışarıdan. Çünkü manipülasyonu görmenin ilk adımlarından biri de meselenin dışına çıkıp bir bakmak, bir izlemek, neyin içindeyim bunu görmek. Çünkü bir vadenin dibindeysen vadiyi göremezsin. Bir çık yukarıya, oradan bak. Bu açı sana yeterli olmayabilir. Bir de yukarıdan bak nasıl görünüyor. O zaman insan biraz daha aklını kullanmayı beceriyor.
Evet.
Sen toparla, ben de kapanışı yapayım. Aha. Olur mu?
Bu haftayı biraz hem kendinize hem de kurduğunuz ilişkileri gözleyerek geçirebilirsiniz. Kendiniz olabildiğiniz, kendinizi ortaya koyabildiğiniz durumlara bir bakın. Sıklık ne kadar gerçekten açık davranabiliyor musunuz duygularınız, duygusal ihtiyaçlarınız konusunda? Yoksa siz de minik minik adımlar, stratejik hamleler yapıyor olabilirsiniz. Bunlar daha masum, kendini ifade etme aracı olarak geliştirilmiş bir iletişim dili olabilir. Bir de sizi zorlayan ilişkilere bakın. Manipülasyonun olduğu her ilişkiden de kaçamayız. Yani insana da ihtiyacımız var. Dostluk önemli, arkadaşlık önemli. Manipülasyonun olduğu ilişkilerde siz açık davranarak, onunki patolojik bir durumda değilse, o da değişmeye ve öğrenmeye açıksa, o da geçmişten böyle ilişki kurmayı öğrendiyse, o da farklılaşacaktır. Bir diğer yüze için yapabileceğimiz çok bir şey yok ama kendimizi, kendi döngülerimizi fark edip değiştirebiliriz. Bir aile meselesinden çokça sevgiler, güzel bir hafta olsun.
Bazen diğeri yapıyor, bazen de biz yapıyoruz. Asıl olan açık olmak, asıl olan ortaya koymak. Böylesi çok daha kolay, çok daha konforlu ama bu bir dil. Manipülasyonu öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da manipüle edenlere karşı hayatta kalabilmek için, kendi hakkınızı, hukukunuzu korumak için böyle bir dil öğrenmiş olabilirsiniz. Ama artık onlara gerek yok. Yetişkin insanlarsınız, genç insanlarsınız. Daha açık olarak, daha rahat, daha konforlu bir hayat sürebilirsiniz. Diğerinin de her zaman niyetini sorgulamayın. Bazen kötü niyetli olmuyoruz ama böyle istediğimizi şu bardağı almak için böyle küçük dolambaçlı yollar kullanabiliyoruz. Orada da deyin ki ya bu bardağı ben veririm zaten, sana buna gerek yok, yapma bunu. Hem siz açık olun hem diğerini açık olmaya davet edin. Davete icabet edenle yolunuza devam edin ama bu daveti ısrarla, sıklıkla görmezden gelenle de kendinizi yıpratmayın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.